Item 8, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 79, 3. bölüm. Charlotte hazırdı. Üzerinde onca uğraşılan tuvalet şahane olmuştu. Giysi tek gülden oluşan korsajı ve yine tuvalet üzerine serpiştirilmiş güllerle tamamlanıyordu. Elmas tacı yukarıda toplanmış saçları üzerine oturtulmuştu. Her şey kusursuzdu. Ama Charlotte korkudan ölecek gibiydi. ''Taht odasına girdiğim zaman'' dedi Maria'ya, ''etekliğim düşecek, tacım gözlerime inecek, saçların dağılıp kafamdaki tüyler sağa sola yatacak. Bu arada etekliğime takılıp yere kapaklanacağım. Orada bulunan herkes kahkahalarla gülecek. En çok gülen de majesteleri kraliçe olacak. Tabii ben de hemen parka koşup kendimi göle atacağım.'' Maria böyle konuşman hiç doğru değil dedi. Sonra biraz daha yumuşak bir sesle herkesten güzel olacaksın diye ekledi. Odaya Charlotte'un annesi geldi. Kızını omuzlarından tutup baştan aşağı bir baktı. Çok güzel olmuşsun yavrum diyerek onu öptü. Charlotte kollarını annesinin boynuna dolayıp yanağını yanaklarına bastırdı. Küçükken de böyle yapar annesinin kadife gibi cildine bayılırdı. Çekildiği zaman annesinin gözlerinde yaşlar olduğunu görüp şaşırdı. ''Sen de çok güzelsin anne'' dedi. Lydia Erguvan astarlı fil dişi bir tuvalet giymiş, başına evli olduğu için 3 tane tüy takmıştı. ''Hazır mısın?'' diye sordu kızına. ''Çoktan hazırım'' dedi Charlotte. ''Eteğini topla bakayım.'' Charlotte annesinin öğrettiği biçimde eteğini topladı. Annesi başını sallayıp onayını belirtti. ''Gidelim mi?'' Maria kapıyı açtı. Charlotte kapı ağzının annesinin geçmesi için yol verdi. Fakat annesi ''Hayır yavrum, bu gece senin gecen'' dedi. Koridor boyunca birlikte yürüdüler. Maria arkadan izledi. Charlotte merdivenlere vardığı zaman büyük bir alkış patlaması oldu. Merdivenlerin altında bütün ev halkı toplanmıştı. Vekil, harç, aşçı, uşaklar, hizmetçiler, çoluk, çocuk. Övünç ve sevinçle pırıldayan yüzler yukarı çevrilmiş hayranlıkla bakıyordu. Charlotte bu sevgi gösterisi karşısında çok duygulandı. Bu gece demek onlar için de büyük bir gece olacaktı. Kalabalığın ortasında babası vardı. Siyah kadife bir redingot, kısa pantolon, ipek çoraplar, belinde kılıcı, elinde tören şapkasıyla çok yakışıklı olmuştu. Charlotte ağır ağır merdivenleri indi. Babası yanağını öperek ''Benim küçük kızım'' dedi. Charlotte'u çok küçüklüğünden beri tanıyan aşçı bu geçmişten cesaret alıp genç kızın kolunu tuttu. ''Çok güzel oldunuz lady'm.'' Charlotte kadının elini sıktı. ''Teşekkür ederim Bayan Harding.'' Alex eğilerek selam verdi. Rus donanmasının amiral üniforması içinde çok çarpıcıydı. ''Ne yakışıklı adam'' diye düşündü Charlotte. ''Bakalım bu gece ona gönlünü kaptıran olacak mı?'' İki uşak ön kapıyı açtı. Babası Charlotte'un koluna girdi. Arkalarından Alex ve Lydia izlediler. ''Aklımı hiçbir şeye takmadan beni çektikleri yöne gidersem başıma bir şey gelmez.'' diye düşünüyordu Charlotte. Araba hazırdı. Bir yanda sürücü William, diğer yanda uşak Charles her iki kapıyı açık tutarak esas duruşta bekliyorlardı. Saçları iyice kırlaşmış, tıknaz bir adam olan William sakindi. Ama Charles oldukça heyecanlı görünüyordu. Babası Charlotte'un arabaya binmesine yardım etti. Charlotte oturduğuna sevinmişti. ''Hala düşmedim'' diyordu içinden. Diğer üçü de arabaya bindiler. Pritchard kapıyı kapatmadan önce irice bir sepet getirip arabanın döşemesine bıraktı. Araba hareket etti. Charlotte sepete bakarak ''Piknik sepeti mi?'' diye sordu. ''Gideceğimiz yere 1 mil bile yok.'' ''Sen hele bir kuyruğu gör de'' dedi babası. ''İçeri girmemiz en azından 1 saat sürer.'' Charlotte o akşam heyecandan çok can sıkıntısı çekeceğini anlamaya başlıyordu. Nitekim araba Buckingham Sarayı'na 1/2 mil uzaklıkta durmak zorunda kaldı. Walden sepeti açıp içinden 1 şişe şampanya çıkardı. Sepetin içinde tavuklu sandviç, sera ürünü şeftali ve pasta da vardı. Charlotte şampanyadan bir yudum içti fakat hiçbir şey yiyecek durumda değildi. Pencereden dışarı bakmaya başladı. Kaldırımlar soylular alayını izlemek için dikilen aylaklarla doluydu. Uzun boylu, zayıf yüzlü, yakışıklıca bir adam bisikletine dayanmış, büyük bir dikkatle bulundukları arabayı gözlüyordu. Adamın bakışları Charlotte'u ürpertti. Genç kız başını çevirmek zorunda kaldı. Evden çıkışın o görkeminden sonra şimdi bu kuyrukta beklemek Charlotte'u sakinleştirmişti. Araba neden sonra saray kapısından içeri girdiğinde yine eski benliğini bulmuş, kuşkucu, küstah ve sabırsız kişiliğine kavuşmuştu. Araba durdu, kapı açıldı. Charlotte eteğini sol eliyle toplayıp sağına geçirdi ve arabadan inip saraya doğru yürümeye başladı. Salondaki büyük kırmızı halının üstü bir renk ve ışık cümbüşüydü. Bütün kuşkuculuğuna karşın o beyaz tuvaletli kadınları, pırıl pırıl üniformaları içindeki adamları bir arada görünce Charlotte'un heyecanı yeniden alevlenmişti. Elmaslar parıldıyor, tören kılıçları şıkırdıyordu. Salonun her iki yanında muhafız alayının askerleri kırmızı ceketleri içinde dimdik durmaktaydılar. Charlotte ve annesi şallarını vestiyere bıraktıktan sonra Walden ve Alex'in eşliğinde ağır ağır yürüyerek büyük merdivenlere geldiler. Buradan resim galerisine ve dev şamdanlarıyla ayna gibi parlayan parke döşemeli konuk salonuna girdiler. Son varış noktası burasıydı. Bütün konuklar burada toplanmış, küçük gruplar halinde söyleşiyorlar, birbirlerinin giysilerini övüyorlardı. Charlotte kuzeni Belinda'yı, George amcası ve Clarissa halasıyla birlikte gördü. İki ayda buluştular. George amca da babası gibi giyinmiş olmasına karşın çok şişman ve kırmızı yüzlü olduğundan üstündekiler hiç yakışmamıştı. Charlotte bir türlü akıl erdiremiyordu. Genç ve güzel bir kadın olan halası Clarissa nasıl olup da bir et yığınıyla evli kalabiliyordu? Babası sanki birini ararmışçasına salonda göz gezdirmekteydi. ''Churchill'i gördün mü?'' diye sordu George amcaya. ''Olur şey değil, ne yapacaksın o adamı?'' Babası saatine baktı. ''Taht odasında yerlerimizi almalıyız. Charlotte'u da sana bırakabilir miyiz Clarissa?'' Babası, annesi ve Alex ayrıldılar. ''Tuvaletin enfes olmuş'' dedi Belinda. ''Ama çok rahatsız'' dedi Charlotte. Bunu diyeceğini biliyordum. Sen de çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Belinda biraz sesini alçalttı. Prens Orlov da pek yakışıklıymış. Çok tatlı değil mi? Bence tatlıdan da öte. Neden öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun? Belinda sesini biraz daha alçalttı. Seninle en kısa zamanda bir araya gelip uzun uzun konuşmalıyız. Ne hakkında? Gizli bölmende ne tartıştığımızı anımsıyor musun? ''Sizin kütüphaneden o kitapları aldığımız gün.'' Charlotte hemen amcasına ve halasına baktı fakat ikisi de dönmüş, başında ipek sarığı olan oldukça esmer tenli bir adamla konuşmaktaydılar. ''Tabii anımsıyorum.'' dedi Belinda'ya. ''İşte o konuda.'' Birden bir sessizlik çöküverdi. Kalabalık odanın iki yanına doğru açılıp ortada bir geçiş yolu ayırdı. Charlotte biraz bakındıktan sonra peşlerinde mahiyetiyle birlikte kral ve kraliçenin gelmekte olduğunu gördü. Kralı selamlayan kadınların yere eğilmesiyle konuk odası kıvrılan ipek hışırtısıyla doldu. Taht odasında galeriler arkasından gizlenmiş orkestra, Tanrı Kralı Korusun parçasını çalmaya başladı. Lydia'nın gözü kapıdaydı. Kral mahiyetinden iki kişi geri geri yürüyerek içeri girdiler. Birinin elinde gümüş, diğerinde ise altın bir baston vardı. Kral ve kraliçe ağır adımlarla girdiler. Belli belirsiz gülümsüyorlardı. Yan yana duran tahtlarına oturdular. Mahiyettekiler tahtların yanında ayakta olarak yerlerini aldılar. Kraliçe Mary altın brokarlı bir tuvalet giymiş, başına zümrütten bir taç takmıştı. Hiç de güzel bir kadın değil diye düşündü Lydia ama söylenenlere bakılırsa kral onu taparcasına seviyormuş. Önce kocasının ağabeyiyle nişan yapmıştı. Fakat adam zatürreden ölünce buz gibi bir mantıkla tahtın yeni varisine yönelmişti. Bununla birlikte kadının iyi bir kraliçe ve iyi bir eş olduğunda herkes birleşiyordu. Lydia da onunla daha yakından tanışıp görüşmek isterdi doğrusu. Takdimler başladı. Birer birer büyük elçi eşleri öne çıkıp kral ve kraliçe önünde diz çökerek selamladılar. Onları komik operalara özgü üniformaları içinde büyük elçiler izledi. Yalnızca Amerikan büyükelçisi olağan siyah takım elbise giymiş, sanki herkese Amerikalıların böyle saçmalıklara boş verdiğini ilan ediyordu. Takdim töreni sürerken Lydia da odanın dekorunu incelemeye başladı. Duvarları kaplayan kırmızı saten, tavandaki kabartmalar, dev şamdanlar ve binlerce çiçek Lydia'yı adeta büyülemişti. Şaşalı törenlere, güzel giysilere bayılıyordu. Hem çok heyecanlanıyor hem de büyük bir rahatlık duyabiliyordu. Uzaktan Devonshire düşesiyle göz göze geldi. Belli etmeden gülüştüler. Ticaret odasının sosyalist başkanı John Burns'u görüp içinden güldü. Adamın saray giysisi yalnız süslemeleriyle adam akıllı frapandı. Diplomatik takdimler bitince kral ve kraliçe yeniden yerlerine oturdular. Onları kraliyet ailesi, diplomatlar ve üst düzeydeki soylular izledi. Lydia ve Walden diğer soylular gibi ayakta durmak zorundaydılar. Sonunda genç kızların takdimi başladı. Sırası gelen genç kız taht odasının dışında bir an durup oradaki yardımcının eteğini arkadan yaymasını bekliyordu. Sonra da kırmızı yol halısı üzerinde tahtlara dek olan o sonu gelmez yürüyüşüne başlıyordu. Bütün gözler üzerindeyken bu yürüyüş sırasında zarafetini ve özgüvenini koruyabilen bir genç kız bu özelliklerini başka her yerde de koruyabilirdi doğrusu. Genç kız kürsüye yaklaştığında davetiyesini mabeyinciye veriyor, mabeyinci de kızın adını yüksek sesle okuyarak herkese duyuruyordu. Sonra taht karşısında önce krala sonra kraliçeye diz çökerek selam veriyordu. Lydia birbiri ardına izlediği kızların selamını pek zarif bulmadı. Charlotte'la prova yaptırmak için az çekmemişti. Diğer anneler de aynı sorunla karşılaşmış olmalıydı. Selamlamasını bitiren genç kız yürümeye devam ediyor, kendisini izleyen kalabalığın arasına karışana dek arkasına dönüp tahta bakmıyordu. Kızlar birbiri ardına öyle yakından yürüyorlardı ki neredeyse önde olanın eteğine basacaklardı. Tören Lydia'ya eski oranla çok mekanik ve baştan savma yapılıyormuş gibi geldi. Kendisi 1896 yılında Kraliçe Victoria'ya takdim edilmişti. Walden'la evlendikten bir yıl sonra. Yaşlı kraliçe taht yerinde yüksekçe bir tünek üzerine oturmuştu. Böylece sanki ayakta duruyormuş izlenimini veriyordu. Lydia kraliçe Victoria'nın ne kadar narin yapılı olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Kendi zamanındaki el öpme geleneği de artık uygulanmıyordu. Zamandan tasarruf düşünülmekteydi. Böylece artık saray en kısa zamanda en çok kızın takdim edilmesi gereken bir fabrika gibi oluyordu. Şimdiki kızlar aradaki farkı bilmiyorlardı ama bilseler de herhalde pek aldırmazlardı. Birden giriş kapısında Charlotte belirdi, kapıdaki yardımcı eteğini yere yaydı, sonra arkasından nazikçe iteleyiverdi. Charlotte başı dimdik, ciddi ve güvenli adımlarla kırmızı halı üzerindeki yürüyüşüne başladı. İşte yaşamımın en önemli anı diye düşündü Lydia. Charlotte'un önündeki kız kralın önünde diz çöktü derken hiç akla hayale gelmeyen şey oldu. Selamını verdikten sonra kalkması gerekirken genç kız başını kaldırıp krala baktı, yalvarır gibi kollarını uzatıp haykırmaya başladı. ''Majesteleri, Tanrı aşkına kadınlara işkence ettirmeyin.'' ''Kadın hakları militanı'' diye düşündü Lydia. Gözleri hemen kendi kızına çevrildi. Charlotte kürsüye yakın bir yerde put gibi duruyordu. Yüzü gördükleri karşısında dehşetten kül gibi olmuştu. Taht odasındaki sessizlik birkaç saniyeden fazla sürmedi. Mahiyetten iki adam hemen harekete geçerek genç kızı yaka paça odadan çıkardılar. Kraliçe kıpkırmızı olmuştu. Kral sanki hiçbir şey olmamış gibi görünmeyi başarıyordu. Lydia yeniden kızına döndü. Neden sıra kızıma gelmişken böyle bir şey oldu diye yakınıyordu içinden. Şimdi bütün gözler Charlotte'daydı. Lydia kızını aykırmak istiyordu. Hiçbir şey olmamış gibi davran. Aldırış etmeden bildiğin gibi yap. Charlotte dimdik duruyordu. Yanaklarına biraz renk gelir gibi oldu. Lydia kızının derin bir soluk aldığını gördü ve yürümeye başladı. Lydia'nın soluğu kesilmişti. Charlotte kürsüde bulunan mabeyinciye kartını verdi. Mabeyinci, Lady Charlotte Walden'ın takdimi diyerek duyurusunu yaptı. Charlotte kralın önündeydi. Lydia ne olur dikkat et diye yalvardı içinden. Charlotte kusursuz bir reverans yaptı. Kraliçenin önünde de kusursuzdu. Yarın dönüş yapıp kalabalığa doğru yürüdü. Lydia derin bir soluk verdi. Lydia'nın yanında bulunan bir barones kulağına fısıldadı. Bayağı iyi idare etti doğrusu. Benim kızımdır dedi Lydia ağzı kulaklarında. Kadın hakları militanının hareketi Walden'ın hoşuna gitmişti. Yürekli kızmış diye düşündü. Tabii eğer Charlotte aynı hareketi yapmış olsaydı büyük bir dehşet duyardı. Ama bir başkasının kızı olduğu için bunu bitmeyecekmiş gibi gelen töreni renklendiren bir olay olarak kabul etti. Charlotte'un durumdan hiç etkilenmeden nasıl devam ettiğini görmüştü. Zaten kızından son derece emindi. Adam akıllı, özgüveni olan bir genç kızdı. Walden'a kalırsa Lydia her şeyi dert edeceğine kızını böyle yetiştirdiği için övünç duymalıydı. Yıllar önce Walden de böyle törenlerden zevk alıyordu. Gençliğinde saray giysileriyle göz kamaştırmak çok hoşuna giderdi. Ama o zamanlar kalıbı da uygundu tabii. Şimdi dizine kadar pantolon ve ipek çoraplarla kendini maskara gibi hissediyordu. Tabii bir de o koca çelik kılıç vardı. Hem öyle çok saray törenine katılmıştı ki olayın renkli havası artık hiç mi hiç etkilemiyordu onu. Kral George nasıl buluyordu acaba töreni diye düşündü Walden. Kralı severdi doğrusu. Gerçi babası 7. Edward'a göre renksiz ve durgun bir adamdı. Halk babasına gösterdiği içten sevgi gösterisini ona karşı pek yapmayacaktı. Ama sonunda o sessiz zarafeti ve alçak gönüllü yaşam biçimiyle pekala kendini sevdireceğe benzerdi. Ender durumlarda bile olsa gerektiğinde sertleşmesini de biliyordu. İyi nişancıydı da, Walden kralın bu özelliğini de beğeniyordu. Yok canım, pekala iyiydi işte. Son genç kızlar reveransını yapıp geçtikten sonra kral ve kraliçe ayağa kalktılar. Orkestra bir kez daha ulusal marşı çaldı. Kral eğilerek kraliçe ise önce büyükelçilere, sonra büyükelçi eşlerine, düşeslere ve en son olarak bakanlara reverans yaparak selamladı. Kral kraliçenin elini tuttu, taht odasına girdikleri biçimde mahiyetleriyle birlikte çıktılar. Üç ayrı yemek odası düzenlenmişti. Biri kraliyet ailesi ve yakın dostlarına, biri diplomatlara, diğeri ise geri kalan davetlilere ayrılmıştı. Walden kralın dostuydu fakat yeterince yakınlığı yoktu. Bu nedenle üçüncü gruba ayrılan odaya gitti. Alex diplomatlar grubuna katılmıştı. Yemek odasında Walden yine ailesiyle bir araya geldi. Lydia sevinç içinde ışıldıyordu. Walden seni kutlarım Charlotte dedi. O berbat kız kimdi öyle diye sordu Lydia. Galiba bir mimarın kızıymış diye yanıtladı Walden. O zaman doğaldır dedi Lydia. Charlotte şaşırmıştı. Neden doğaldır? Walden güldü. Annen kızın pek üst tabakadan olmadığını söylemek istiyor. Ama neden kralın kadınlara işkence ettiğini sanıyor? Kadın hakları savunucularından söz ediyordu. Ama şimdi bu konuya hiç girmeyelim. Bizim için büyük bir gece bu. Haydi yemek yiyelim. Şu yiyeceklerin güzelliğine bakın. Çiçeklerle süslü uzun bir masa sıcak ve soğuk yiyeceklerle donatılmıştı. Kırmızı ve altın renkli saray üniformalarıyla uşaklar tepsiler içinde çeşitli deniz ürünleri, jambon ve çeşitli soğuk yiyecek servisi yapıyorlardı. Walden tabağını tepeleme doldurup bir yere oturdu ve yemeye başladı. Taht odasında iki saat ayakta durduktan sonra fena halde acıkmıştı. Charlotte Ergeç kadınların oy hakkı almak için neler yaptıklarını, açlık grevlerini ve grevcilere nasıl zorla yiyecek verildiğini öğrenecekti. Ama bu konu en azından tatsız bir konuydu. Charlotte'un habersiz kalması ne kadar uzarsa onun için o denli iyiydi. O yaşta yaşam partilerden, pikniklerden, giysilerden, dedikodudan ve flörtlerden oluşmalıydı. Ama herkes olaydan ve o kızdan söz ediyordu. Yanında oturan kardeşi George patavatsızca söze girdi. Mary Bloomfield adında bir kızmış, ölen Sir Arthur Bloomfield'ın kızı. O sırada annesi de konuk odasında bekliyormuş. Kızının ne yaptığını söyledikleri zaman oracıkta düşüp bayılmış. George bu skandaldan büyük bir zevk almış gibiydi. Yapacak tek şeyi yapmış anlaşılan, dedi Walden. Aile için büyük bir yüz karası, diye devam etti George. Artık 2-3 kuşak boyunca Bloomfield'ları sarayda göremezsin.
Kimse de aramaz.
Evet.
8. ayrımın sonu. Sayfa 89.